SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Haftanın ilk yayınına hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül 2024 Pazartesi. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Bugün haber bülteninden sonra önce Avustralya'da sizleri de ilgilendirebilecek öne çıkan gelişmeleri ele aldığımız bölümle başlayacağız. Bu bölüm Melbourne'da bu hafta yapılacak silah fuarı nedeniyle meydana gelmesi beklenen büyük protesto gösterilerini de kapsıyor. Bugün ayrıca yayınımızda spor bölümümüzde yer alacak. Mesaj da gönderebileceğiniz numaramız var biliyorsunuz 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları toprakları geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Savunma kuvvetleri mensupları ve gazilerin intiharlarını inceleyen Kraliyet Komisyonu'nun son raporu genel valiye sunuldu. Suriye'deki İsrail saldırısında 4 sivil öldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki kılıçlı yeminle ilgili konuştu. İsrail, Suriye'nin Hama kırsalını bombaladı ve askeri bir araştırma merkezini hedef aldığı bildirilen hava saldırılarında en az 4 sivili öldürdü. Suriye Devlet Medyası, İsrail'in İran destekli milislere ve Suriye ordusuna yönelik saldırılarını son zamanlarda arttırmasının bir parçası olan söz konusu saldırılarda bazıları ağır olmak üzere 13 kişinin daha yaralandığını açıkladı. İlk iki istihbarat kaynağı saldırıların İranlı askeri uzmanlar tarafından silah üretimi için kullanıldığı düşünülen Misyaf yakınlarındaki bir kimyasal silah tesisine vurduğunu söylüyor. İsrail saldırı hakkında yorum yapmadı ancak kamuoyuna açıklamadan sık sık Suriye askeri tesislerini hedef alıyor. Gazze sağlık yetkilileri İsrail ordusunun Gazze'de son 24 saatte çocuklar da dahil olmak üzere en az 33 Filistinli'yi öldürdüğünü söyledi. İsrail'in Cebeliye'deki bir eve düzenlediği hava saldırısında Gazze Sivil Acil Durum Servisi Müdür Yardımcısı Muhammed Mursi ve 4 aile üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Sivil Acil Durum Servisi Mursi'nin ölümüyle birlikte 7 Ekim'den bu yana öldürülen üye sayısının 83'e çıktığını söyledi. İsrail henüz olayla ilgili bir yorum yapmadı. Sakinler İsrail güçlerinin Cebeliye'ye 5 kilometre uzaklıktaki Gazze şehrinin Zeytun Banliyosu'ndaki birkaç evi de hedef aldığını bildirdi. Ve Nuseyrat mülteci kampına düzenlenen bir İsrail saldırısında da bir ailenin evi vuruldu. İki genç kız öldü ve daha fazla kişinin öldüğünden korkuluyor. Vurulan evin yakınında yaşayan Muhammed Safati 7 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.
The house of our neighbors, the Eid family, was targeted.
Komşularımız olan Eid ailesinin evi hedef alındı. Yaklaşık 7 şehit vardı. 4 çocuk, 2 kadın ve 1 genç erkek diyen Safati, bazıları kurtarıldı ve hala enkaz altında 2 kız ve 1 genç erkek daha var diye konuştu. Savunma kuvvetleri mensupları ve gazilerin intiharını inceleyen Kraliyet Komisyonu raporu Genel Vali Sam Mostyn'e teslim edildi. Komisyon çalışmaları 3 yıl sürdü ve Avustralya Savunma Kuvvetleri'ndeki yaygın zorbalık ve tacizi belgelendiren yaklaşık 6000 başvuru aldı. Rapor bugün öğleden sonra parlamentoya sunulacak ve kamuoyuna açıklanacak. Kraliyet Savunma ve Gazilerin İntiharı Komisyonu Başkanı Nick Caldas raporun bulgularını kullanmanın artık hükümete bağlı olduğunu söyledi.
The problems are clear. They're not new, but they're clear. And we hope that the Royal Commission has achieved one thing.
Sorunlar açık, yeni değiller ancak açık ve Kraliyet Komisyonu'nun bir şey başardığını umuyoruz. O da sorunları inkar edilemez hale getirmek diyen Kaldas, artık gerçekten hükümette ve parlamentomuza bağlı önerilerimizi ve bulgularımızı bugün sunacağız. Umarım iki partili bir şekilde ele alınırlar diye konuştu. Muhalefet Avustralya'daki birkaç havayolunun başarısızlığının ardından Qantas ve Jetstar'ın bölünmesi için yetki çağrısında bulunuyor. Bu yıl havayolu şirketi Bonza tasfiye edilirken büyük havayolları ile rekabet etmekte zorlanan Rex yönetime girdi. Hükümet müşterilere yönelik muameleyi iyileştirmek için bir havayolu endüstrisi ombudsmanı getirmeyi taahhüt etti. Ancak muhalefet sektördeki rekabeti iyileştirmek için elden çıkarma yetkilerine ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ulusal Senatör Bridget McKenzie, havacılık sektörünün toplum beklentilerini karşılamadığını söyledi.
The Australian travelling public doesn't expect much. It expects its planes to take off and land safely on time.
Avustralyalı seyahat eden halk çok fazla şey beklemiyor diyen McKenzie, uçaklarının zamanında güvenli bir şekilde kalkış ve iniş yapmasını, çantalarının kendileriyle aynı yere varmasını ve bir bilet alabilmeyi bekliyorlar. Ve şu anda havacılık sektörü krizde diye konuştu. Ulusal Parti Milletvekili Barnaby Joyce, İşçi Partisi'nin yüksek kamu sektörü harcamalarının Avustralyalılara zarar verdiğini söyledi. Hayat pahalılığı konularının maliyetler artmaya devam ederken ve Avustralya'daki ekonomik büyüme durgunlaşırken bu oturum döneminde bir kez daha baskın olması bekleniyor. İşçi Partisi kira yardımı artışları ve vergi kesintileri gibi bütçe önlemleriyle hayat pahalılığı için rahatlama sağladıklarını belirtiyor. Joyce, Kanal 7'ye çok fazla harcamanın ekonomiye zarar verdiğini söyledi.
We've got the Labor Party that's employed 575,000 people, predominantly in the public service and the care sector. So what we're actually doing is putting money out there to the public service.
575 bin kişiyi istihdam eden işçi partimiz var. Çoğunlukla kamu hizmetlerinde ve bakım sektöründe. Yani aslında yaptığımız şey kamu hizmetine para koymak diyen Joyce, aslında üretim 13 bin kişi geriledi. Şimdi lazer ışığına odaklandıklarını söylüyorlar, hiç odaklanmıyorlar, çevresel konulara odaklanıyorlar diye konuştu. Demans Avustralya, Aborjin ve Torres Boğazı adalılar ve kültürel ve dilsel olarak çeşitli toplumlarda demans farkındalığını arttırmayı amaçlayan yeni bir kültürel çeşitlilik küçük hibe programı başlattı. Başvurular 11 Ekim'e kadar açık olacak ve uygun kuruluşlar ve gruplar farkındalık faaliyetleri için 30 bin dolara kadar fon başvurusunda bulunmaya teşvik edilecek. Bu girişim Avustralya yerli halkı arasındaki demans oranlarının genel Avustralya nüfusundan 3 ila 5 kat daha yüksek olması ve Avustralya'da demansla yaşayan kişilerin %28'in İngilizce konuşulmayan ülkelerde doğmuş olması nedeniyle geliyor. Demans Avustralya Genel Müdürü Profesör Tanya Bucharan, programın toplumların bilgi yayması için bir fırsat olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son seçim anketlerine göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris yarışı başa baş götürüyor. New York Times ve Siena College tarafından 5 Kasım'da yapılacak Amerikan başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan anket, Harris'in %47 bandında olduğunu ortaya koyarken Trump'ın %48 ile 1 puan önde olduğunu tespit etti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri genelinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre ise Harris %49'luk oy oranıyla Trump'ın 2 puan önünde bulunuyor. Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a karşı mücadelenin sembol ismi Liz Cheney, Cumhuriyetçileri Demokrat Kamala Harris'i desteklemeye çağırdı ve Donald Trump'ı felaket bir tehdit olarak adlandırdı. Cheney, Amerikan ABC kanalına konuştu.
Donald Trump presents a challenge and a threat fundamentally to the Republic.
Donald Trump, Cumhuriyet için temelde bir meydan okuma ve tehdit oluşturuyor. Bunu günlük olarak görüyoruz diyen Cheney, iktidarı ele geçirmek ve iktidarda kalmak için şiddet kullanmaya istekli biri. Açıkçası benim görüşüme göre kurtarılamaz bir felaketi temsil eden biri ve bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız diye konuştu. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. İmam Hatipler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Kararp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin olayına değindi. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti.
Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evvelallah temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz. Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz.
Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıç çekerek Mustafa Kemal'in askerleri sloganı ile yemin etmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre inceleme sonucunda disiplin mevzuatı kapsamında kasıt, kusur ya da sorumluluğu olan personel hakkında işlem yapılabilecek. Bu konudaki tartışmalar her geçen gün alevlenirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir istifa geldiği öne sürüldü. Hürriyet'ten Nedim Şener'in haberine göre Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ettiği iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kılıçlı yemin töreni nedeniyle teğmenlere hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.
Harbiye'nin pırıl pırıl mezunlarıyla uğraşmayı bir mesele kabul ederek bunun üzerinden dahi siyasi rant elde etme aklını artık hüzünlenerek dinliyorum. Üzülmüyorum, hüzünleniyorum. Özellikle seçilmiş bir toplantıda insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum. Ben diyorum ki Allah aşkına derdiniz ne sizin? Gençler ne yapmış? Ya bu memleketin kurucusu evinin yatağını görmemiş, annesine doya doya sarılamamış, hayatını cephelerde geçirmiş ebedi başkomutana teşekkür ediyorlar. Bunun nesi suç? Bunun nesi suç? Bilmeyenlere söyleyelim. 86 milyon insanın ortak değeridir Mustafa Kemal Atatürk. Ben buradan teğmenlere söylüyorum. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeye devam edin kardeşim. Bunu altından yok darbeymiş, oymuş, buymuş, siyasetmiş, menfaatmiş, düşmanlıkmış. Hadi oradan.
İmamoğlu konuşmasında Erdoğan'ın daha önce katil ve darbeci dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine de gönderme yaptı.
Bu millet sizin yargılarınızın ne kadar sık değiştiğini, kararlarınızın ne kadar sık değiştiğini de çok iyi biliyor, onu da söyleyeyim yani. Kararlar böyle kıyısından değişmiyor. 180 derece taban tabana zıt hale geliyor. 2019'da bana ne demişlerdi? Sisi katildi değil mi? Benim de adım Sisi'ydi öyle değil mi? Katildi. Şimdi ne oldu? Kardeşim. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi? Bari öyle bir şey desin yani.
Bu arada CHP'nin 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayı sona erdi. CHP delegeleri, il başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bahçesinde aile fotoğrafı çektirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Can Atalay için mecliste olağanüstü toplantı talebini reddetti. CHP Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için meclisi 10 Eylül Salı günü saat 2'de tekrar olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cesedinin daha önce aramalar yapılan Eğer Tutmaz Deresi'nde bir kez daha yapılan arama çalışmaları sırasında bir çuval içerisinde üzeri taş ve ağaç dallarıyla kaplanmış bir şekilde bulunduğunu duyurdu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle birlikte 4 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında ilk önce 21 kişi gözaltına alındı. Elde edilen deliller sonrası bu sayı 24'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Nari'nin annesi, babası, 2 abiyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de kasten öldürmekten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran'ın eşi de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Narin'in bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız açıklamasını yaptı. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu ise bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü Narin'in ailesi bizim dostlarımız, herkes suçlu değil diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de askeri aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla 4 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Jandarma uzman çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'nın aynı akşam Balıkesir'de doğum yaptığı öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Narin Güran'ın cesedinin bulunması ve Tunceli'de 4 askerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla genel merkezde 101. kuruluş yıl dönümü kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserinin ertelendiğini duyurdu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, Che Guevara'nın sözünden alıntı yaparak, "Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar" diye yazdı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 22 Türk lirası 69 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Ayrıntılı spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 18 derece, Sydney'de genelde açık 25, Melbourne'da genelde kapalı 17, Adelaide'de muhtemelen sağanak yağışlı 18, Perth'te genelde açık 25, Hobart'ta yer yer yağışlı 14, Brisbane'de açık 29 ve Darwin'de de açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için bugünkü yayınımızdaki konuları tekrar kısaca özetlemek istiyorum. Önce kısa bir Avustralya turu yapacağız. Bu bölümde New South Wales yollarında başlayacak yeni uygulama. Melbourne'da bu hafta süresince beklenen büyük gösteriyi de kapsıyor. Bu gösteri bölümünü ayrıca bir bölüm olarak daha ayrıntılı ele alacağız bugün. Söz konusu gösteriler Melbourne'da hayatı büyük oranda etkileme potansiyeline sahip. Ayrıntıları birazdan dinleyebileceksiniz. Zamanımıza göre başka bir bölümümüz daha olacak. Ayrıca spor bölümüne de yer vereceğiz bugünkü yayınımızda. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. New South Wales'li dinleyicilerimizi ilgilendiren bir haberle başlayalım bugün. Bu eyalette sadece şehirler arası yollarda kamyonlara uygulanan bir hız kamerası yöntemi var. Point to point adı verilen kameralar, kamyonun bir noktadaki resmini çekiyor. Sonra ileride bir daha çekiyor. Aradaki mesafe hesaplanmış. Fotoğraf kamyonun mesafeyi kaç dakikada aldığını tespit ediyor. Kamyonun ikinci kamerada görünmesiyle o mesafeyi hangi hızla kat ettiği bilindiği için hız sınırını aşıp aşmadığı tespit edilebiliyor. Normal hız kamerası kameranın olduğu yerdeki hızını ölçer ve hız sınırını aşıp aşmadığını o noktada tespit eder. Point-to-point kameralarsa belli bir noktadaki değil, iki nokta arasındaki hızını belirliyor. Yani kameranın bulunduğu noktada yavaşlamak sizi kurtarmıyor. Bu uygulama artık sadece kamyonlara değil, bütün araçlara uygulanacak. Pacific Highway'de Key Lake ile Port Macquarie arasında 15 kilometrelik bölümde tüm araçların ortalama hızı belirlenecek ve hızlı gittiği belirlenenlere ceza gönderilecek. Canberra yakınlarında Hume Highway üzerinde de aynı uygulamaya gidiliyor. Colac ve Gondagi arasına 16 kilometre arayla iki kamera yerleştirildi. Aynı şekilde bu kameralarda 16 kilometre içinde ortalama hızı belirleyecek ve hız sınırını aşanlara ceza gönderilecek. Kameraların yerleştirildiği 15 ve 16 kilometrelik alanlar kazaların en sık meydana geldiği bölge. Bu iki bölgede 4 yılda meydana gelen kazalarda 6 kişi ölmüş, 33 kişi yaralanmış. Bu hafta Melbourne'da gergin bir hafta olacak. Çarşamba günü Melbourne'da Uluslararası Kara Kuvvetleri Silah Fuarı açılıyor. Fuar Cuma gününe kadar devam edecek. Dünyanın kara kuvvetleri ordularına silah satan 30'dan fazla ülkeden 100'den fazla silah firması ürünlerini sergileyecek fuarda. Başta Filistin olmak üzere Ukrayna ve dünyadaki diğer savaşların tepki yarattığı bir ortamda gerçekleşecek olan silah fuarı nedeniyle Melbourne'da büyük gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Gösterilere sadece Filistin destekçileri değil, çevreciler, barış yanlıları, pek çok farklı grubun katılması bekleniyor. Fuarın düzenleneceği Convention Center çevresi tamamıyla barikatlarla koruma altına alındı bile. Bölgede görev yapan polislere ilave yetkiler verildi. Mesela bölgede maskeyle gezmek yasak. Fuarın açılış günü, yani çarşamba günü, fuarın çevresinde toplanması beklenen protestocu kalabalığın sayısı 25 bin olması bekleniyor. Diğer eyaletlerden takviye polis kuvvetleri Melbourne'a getiriliyor. Yetkililer özellikle çarşamba günü ve sonrası bölgeden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Bu konudaki ayrıntıları birazdan dinleyeceksiniz. Seyahat etmeyi sevenleri de ilgilendiren bir haber vereyim. Schengen bölgesi adı verilen ve 29 Avrupa Birliği ülkesini kapsayan ülkelere seyahat etme imkanı, vizesiz imkan söz konusu. Schengen vizeniz varsa Avrupa'da vizeye ihtiyaç duyulmadan ülkeden ülkeye geçebiliyorsunuz. Avrupa gelecek yıl bazı ülkeler için vize yerine yeni bir sisteme geçiyor. Bu sistem Avustralya'nın da içinde bulunduğu 60 kadar ülkenin pasaportunu taşıyanlara kolayca bir cep telefonu uygulaması üzerinden Schengen'e giriş imkanı verecek. ETIAS adı verilen bu sistemle ETIAS web sitesine gidiyorsunuz veya ETIAS uygulamasını indiriyorsunuz ve kolayca onay başvurusu yapıyor. $11.50 ödüyorsunuz ve mail ile başvurunuzun yanıtını alıyorsunuz. 18 yaşından küçük ve 70 yaşından büyüklere ücretsiz. Onay alırsanız Schengen bölgesine, ayrıca Schengen üyesi olmayan başka Avrupa ülkelerine 180 günlük bir sürede 90 gün kalma hakkı kazanıyorsunuz. Girebileceğiniz ülkeler arasında İsveç, Norveç gibi kuzey ülkeleri de dahil. Avrupa havaalanlarında pasaportlara girişte mühür vurulması da tarihe karışıyor. Kasım ayında Avrupa'daki havaalanlarında devreye girecek yeni sistemle üçüncü ülkelerden gelenler pasaportlarına damga vurulmadan giriş çıkış yapmaya başlayacak. Radyomuzu sürekli dinleyenler hatırlayacaktır. Brisbane'da bir bebeğin üzerine annesinin gözü önünde sıcak kahve döküp kaçan bir adam vardı. 27 Ağustos'ta meydana gelen olayda bir parkta çocuk arabası içinde bebeğin üzerine termostaki kahveyi döküp kaçtı bir adam. Çocuğun yüzünde, kollarında ve bacaklarında yanık meydana geldi.
Görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli bugüne kadar yakalanamadığı aradan 3 hafta geçti. Queensland polisi yabancı polis teşkilatlarının da davaya katıldığını açıkladı. Ne demek bu? Belki de şüpheli yurt dışına kaçtı ve gittiği ülkede aranıyor demek olabilir. Avrupa'ya vizesiz giriş bölümünü aktarırken orada bir şeyi açıklamaya ihmal ettim. Bu Atias denen bir app ve web sitesinden söz ediliyor. Bu Kasım'da yürürlüğe girecek. Şu anda onu indirmeye çalışmayın çünkü daha test aşamasında, daha çalışmıyormuş. Yani hemen olacak bir şey değil bu. Bu vizeyi almak için, daha doğrusu onay almak için Atias uygulamasına devreye girmesine daha zaman var. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Fevzi Bey ile başlamak istiyorum. Fevzi Bey, mesajınızı okudum ama yani bu tam benim bildiğim bir şey, hatta duyduğum bir şey değil. Hoş olmayan bir haberi paylaşmak istiyorum diyor Fevzi Bey. Gelecek 3 yıl içerisinde hükümetimiz tarafından eczacılar, İlaç alma ve muayene hakkı verecekler eczacılara demek istiyor herhalde. Muayene hakkı verecekler. Vay halimize. Ben 51 senedir Avustralya'dayım. Bu 3. aile doktorum ve 35 senedir aynı doktor. Benim her şeyimi bilen, kayıtlı olan eczacı nasıl yapacak bu işi bilmiyorum. Çok acı. Bence de yani öyle bir şey ben duymadım. 2003'ten bu yana dünya liderinin yönettiği ülkede 105 bin çocuk kayıp diyor Beselek. Bu narin olayıyla ilgili olarak sanıyorum. Evet Ez Bey, bu saçma yetki kabul, biraz önceki eczacı haberiyle ilgili nesil, bu saçma yetki kabul edilirse gelecek nesillere doktorumuz bile olmayacak diyor Fevzi Bey. Ama dediğim gibi yani benim duyduğum bir şey değil veya böyle bir şey, neyse yorum yapmayayım çünkü bilmiyorum. Türkiye'de başarılı bir çalışma sonucu acı dahi olsa kaybolan Nari'nin cesedine ulaşılırken merak konusu, Avustralya'daki karakol duvarlarında gördüğümüz resimlerle onlarca kaybolan ve yıllarca bulunmayan genç, çocuk, kız, erkek mağdurların akıbetiyle niçin hiç ilgilenmeyiz? Asıl burada ilgileniliyor. Hiç olmazsa resimleri var. Sahi 4 ay önce sabah evinden spor yapmak için ayrılan ve bir daha geri dönmeyen kadının akıbetinden haber olan var mı? Evet, kadın hala kayıp. Onunla ilgili bir tutuklu var. Ben hatırlıyorum mesela bundan yıllar önce, benim geldiğim ilk yıllarda çölde bir turist genç öldürüldü. Falcone diyesim geliyor ismi. Bir Almanya'dan gelen bir turist. Bakın onun cinayet sanığı olan kişi de hapiste ama cesedi bulunamadı. Ceset ortada olmadığı halde bir kişi yatıyor o cinayetle ilgili olarak. Bu Ballarat'taki Yenişehirli Bey galiba bu Ballarat'ta kaybolan kadını kastediyor. O olayla ilgili de bir kişi var hapiste, daha doğrusu tutuklu, henüz dava başlamadı. Ama bir ceset ortada yok hala. Avustralya, evet, büyük ülke. Çölde o Falcone'nin cesedi de, yani bakın yıllar geçti, 20 yıldan fazla oldu, hala bir sonuç alınamadı. Fevzi Bey, doktorunuza sorun diyor, gerekli açıklamayı yapacaktır. Evet, enteresan doğrusu, benim duymadığım bir şey bu eczacılarla ilgili şey. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Biraz önce bu hafta Melbourne'da yapılacak savaş karşıtı savaş karşıtı öyle de olabilir de, bu fuarla ilgili olarak, kara kuvvetleri silahları fuarı ile ilgili olarak yapılacak gösterilere değineceğiz demiştim. Nilgün Kılıç hazırladı, o bölümü dinliyorsunuz.
Thank you. Bu hafta Melbourne'da büyük bir silah fuarı düzenleniyor. Ancak etkinlik savaş karşıtı protestocuların güçlü muhalefetiyle karşı karşıya. Avustralya hükümeti savunma sanayi için özel olarak düzenlendiğini söyleyerek fuardan uzak duruyor. Cuma gününden beri Melbourne'ın merkezi iş bölgesinde protestocular faaliyet gösteriyor. Otelleri kırmızı boyayla tahrip ederek trafiği engelliyorlar. İngiltere'de kurulan küresel çevre hareketi Extinction Rebellion'dan küçük bir grup gösterici silah fuarına ev sahipliği yapan Melbourne Kongre ve Sergi Merkezi'nin yakınındaki bir sokağı da kapattı. Disturbed Land Forces aktivisti Natalie Farah, savaş silahlarının getirdiği ölüm ve yıkıma karşı durduklarını söyledi.
We don't want weapons in our city. We don't want weapons in this continent. We don't want to be supplying arms to a genocidal entity like Israel.
Şehrimizde silah istemiyoruz. Bu kıtada silah istemiyoruz. İsrail gibi bir soykırım kuruluşuna silah sağlamak istemiyoruz diyen aktivist Natalie Farah, İsrail'e silah sağlamak uluslararası hukuka aykırıdır ve bu hükümet bunu yapmaya devam ediyor ve antisemitik olduğumuzu, toplumsal uyumu tehdit ettiğimizi söyleyerek tartışmaları susturmaya devam ediyorlar. Penny Wong'a şunu söylemek isterim ki toplumsal uyumu tehdit eden biz değiliz. Halkınızı dinlemeyerek aslında toplumsal uyumu siz tehdit ediyorsunuz diye konuştu. Geçtiğimiz yıl Victoria hükümeti ülkenin en büyük savunma sanayi sergisinin Brisbane'dan taşınmasını sağladı. Konferansın amacı Avustralya askeri inovasyonunu uluslararası müteahhitlere tanıtmak. Ancak protestocular Orta Doğu'daki çatışmanın hassasiyeti göz önüne alındığında bu fuarın zamanlamasını sorguluyorlar. Natalie Farah haftalık yapılan Filistin yanlısı gösterilere de katılıyor.
This is the protest capital of this continent. There is a beautiful history of resistance in the city and to bring it from, you know, from Brisbane where it was hosted the last couple of times.
Burası bu kıtanın protesto başkenti. Şehirde güzel bir direniş tarihi var diyen Farah ve bu fuarı biliyorsunuz son birkaç kez düzenlendiği Brisbane'dan buraya Victoria hükümetinin ev sahipliği yapmak için yine milyonlarca dolar yatırım yaparak getirdi. Dürüst olmak gerekirse sorun çıkarmak istiyorlar gibi görünüyor diye konuştu. Victoria polisi Melbourne Kongre ve Sergi Merkezi'nin etrafına çelik bir halka ördü. Önümüzdeki günlerde daha fazla protesto patlak vermesi durumunda eyaletin dört bir yanından ek destek ekipleri de görevlendirildi. Polis bunu 2000 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu'ndan bu yana en büyük operasyon olarak tanımladı. O zaman yüzden fazla kişi tutuklanmıştı. Students for Palestine'dan yani Filistin için öğrenciler adlı oluşumdan Rene Ney söz konusu fuarın Melbourne'a gelmesini kışkırtıcı bir karar olarak tanımladı.
It's clearly an inflammatory decision of the Australian government to move the Land Forces Expo to Melbourne, to the heart of pro-Palestine solidarity in this country. And yeah, like I said before, all of us are going to be there to disrupt.
Avustralya hükümetinin kara kuvvetleri fuarını bu ülkedeki Filistin yanlısı dayanışmanın kalbine Melbourne'a taşıması açıkça kışkırtıcı bir karar diyen Rene Ney ve daha önce de söylediğim gibi bunu bozmak ve dikkat çekmek için hepimiz orada olacağız. Ve tamamen kapatamasak bile Avustralya hükümetinin İsrail silahlarını Melbourne'a getirmeye ve reklamını yapmaya karar verdiği gerçeğine dikkat çekeceğiz. Bu silahları Filistinler üzerinde sahada test edilmiş olarak reklam ediyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Protestocuların eleştirilerine yanıt olarak federal hükümet bunu savunma sanayi için özel olarak düzenlenen bir sergi olarak tanımladı. Fuar MDA Foundation Limited tarafından organize ediliyor. Bu kayıtlı bir yardım kuruluşu ve ülkenin uluslararası savunma sanayisinin en büyük destekçisi. Askeri tanklar, ağır hizmet tipi kamyonlar ve yarı otomatik silahlar 3 günlük etkinlikte sergilenmesi beklenen silahlardan bazıları olacak. Kara kuvvetleri protesto faaliyetleri hakkında bir yorumda bulunmadığını belirtti.
Evet, önümüzdeki birkaç gün Melbourne'da biraz hareketli geçeceğe benziyor. Yenişehirli gönderdiği mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'yle olan bu eleştirilen, işte bir zamanlar şöyle diyordun, şimdi nasıl böyle yapıyorsun, ona değinmiş ve Adalet ve Kalkınma Partililerin nasılsa ne zaman mücadele Erdoğan'ın en büyük özelliği ne zaman mücadele edip savaşmayı bildiği gibi ülke menfaati çerçevesinde ne zaman barışacağını da son Mısır Sisi olayında olduğu gibi bir kez daha göstermiştir diyor diye savunuyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Sadece sosyal medyanın size gösterdiğini değil, olayları her yönüyle öğrenin. Bütün haber ve söyleşilerimize SBS Türkçe internet sitesinden ulaşın. sbs.com.au/turkish'i sık kullanılanlara ekleyin. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Yenişehirli gönderdiği yeni mesajında evet doğrudur diyor ve Fevzi Bey'e hak veriyor. Eczanelerde tedavi konusu. Biraz önce Fevzi Bey gönderdiği mesajında artık eczanelerde tedavi olacakmış, vay halimize diye bir mesaj göndermişti. Ben de çok emin olamadığımı söylemiştim. Yenişehirli diyor ki evet doğrudur. Fevzi Bey'in cenaze, özür dilerim, eczane tedavi olayı doğru. Geçen hafta radyonuzda haber olarak da verildi diyor. Evet, ben hatırlayamadım. Bunu okurken hani insanın aklına geliyor, ne bileyim işte başım ağrıyor, eczacı bey bize, bana bir ilaç verir misiniz? Yani bu tür basit olaylardan mı bahsediyor? Herhalde öyledir. Çünkü yoksa yani eczacı bilmediği şeyi herhalde tedavi etmeye çalışmaz, değil mi? Ama dediğim gibi ayrıntıları çok fazla bilemiyorum. Bu küçük olayları kapsıyor olabilir. Küçük hastalıkları, ne bileyim işte baş ağrısı falan gibi. Böyle bir şey olabilir. Evet, bir Avustralya'daki kumar konusuna sorununu inceleyen bir rapor açıklandı. Bu konudaki bölümü dinliyoruz.
Avustralyalıların kumar alışkanlığından nasıl korunacağına dair yeni bir rapor hazırlandı. The Grattan Enstitüsü'nün raporuna göre Avustralyalı kumarbazlar kişi başına yılda en az $1,600 kaybediyor. Kayıpların bir numaralı sebebi ise poker makineleri. Federal hükümet kumar reklamları konusunda kısmi yasak getirmeyi düşünürken, Grattan Enstitüsü'nün son yayınlanan raporu kumarın verdiği zararlar konusunda son uyarıyı yapıyor. Hükümet, İşçi Partili rahmetli milletvekili Peter Murphy'nin önerdiği gibi tamamen yasaklamak yerine canlı maçlar sırasında reklam yasağı ve 2 saatlik kumar reklamı yasağı gibi bir dizi önlem planlıyor. Grattan Enstitüsü Başkanı Aruna Satanapelli, Avustralya'daki poker makinesi sayısının çok fazla olduğunu söylüyor. Bizde olan poker makineleri diğer ülkelerde sadece kasinolarda mevcutken bizde mahalle aralarında oynanıyor. Araştırmamız Avustralya'da ATM'den, umumi tuvaletten ve postaneden daha fazla poker makinesi olduğunu gösteriyor, diyor Satanapelli. Grattan Enstitüsü'nün araştırmasına göre New South Wales ortalamasının 3 katı fazla kaybetme oranına sahip olan Sydney'deki Fairfield bu duruma en güzel örnek. Victoria'da ise Brimbank ve Dandenong eyaletin pokerde en çok kaybeden mahalleleri. İşte bu yüzden tam bir reklam yasağı, problemli kumarbazlara zorunlu koruma ve poker makinelerinin dikkate değer sayıda azaltılması tavsiye ediliyor. Hem günlük hem de yıllık bir kaybetme oranı olmalı. Tazmanya hükümetinin önerdiği gibi günde $100 ve yılda 5000 dolarlık bir kayıp makul olabilir. Böylece insanlar hesabını kaçırıp geri dönülemez borçların altına girmemiş olur, diyor enstitü başkanı. Sydney'de yardım kurumu The Wesley Mission'ın yöneticisi Peder Stu Cameron, kumarın verdiği zararların bir toplum sağlığı krizi olduğunu söylüyor. Kumarın zararları: aile içi şiddet, intihar düşüncesi, akıl sağlığı sorunları, evsizlik ve konut krizini dahi etkiliyor. Bu bir sağlık sorunudur. Bu bir halk sağlığı sorunudur. Hayatın her kesiminden Avustralyalıları ve ülkemizdeki her posta kodunu bir şekilde etkileyen sayısız zararlı etkisi vardır, diyor Peder. Melbourne sokaklarında Grattan Enstitüsü'nün önerileri destekleniyor.
Doesn't sound like there's a single negative.
SBS mikrofonlarına ilk konuşan kişi, tek bir sorun yok ki, görünüşe göre öneriler kumardan korumaya sadece yardımcı olabilir, engelleyemez, derken ikinci kişi, bence bazı sınırlamalar, kısıtlamalar, yaş sınırı iyi olurdu diye konuşuyor. Mikrofonumuza konuşan bir diğer kişi ise, sorunlu bir kumarbazsanız herhangi bir kısıtlama bile iyi olacaktır. Çünkü kumar için harcanan o paraya ailelerin ihtiyacı var, diyor. Bu arada Sportsbet ve Bet365 gibi oyun şirketlerini temsil eden lobi grubu SBS News'a daha fazla kısıtlamaya karşı olduklarını belirtti. Bu bahis lobisinin Avustralya CEO'su Kai Cantwell, kuruluşun çocukların ve savunmasız bireylerin kumar reklamlarına maruz kalmasını azaltmaya kararlı olduğunu ve bu finansmana güvenen sporları ve yayıncıları desteklemeye devam ettiğini söyledi.
It's crucial to strike a balance that prevents Australians from turning to a legal.
Bahis lobisinin yöneticisi, asıl deniz aşırı iddia şirketlerine engel olmak gerektiğini savunurken, onların Avustralya'daki örnekler yerine müşterilere hiçbir koruma sağlamayan ve lisanslı sağlayıcıların ödemesi gereken vergi ve ücretleri ödemeyen online bahis şirketleri olduğunu söyledi. Yönetici ayrıca son 10 yılda sektörün güvenliğini artırmak için önemli ilerleme kaydedildiğini söylüyor.
Including introducing initiatives like BetStop.
BetStop gibi girişimlerin başlatılması, para yatırma limitlerinin teşvik edilmesi, kredi kartlarının kullanımının yasaklanması ve sıkı kimlik doğrulama önlemlerinin uygulanması dahil çok yol alındı, diyen Kay Cantwell, yasal piyasayı aşırı düzenlemek ve tüketicileri bir düzenlemesi olmayan deniz aşırı bahis seçeneklerine itmek yerine, hükümetler ve sektör, Avustralyalıların kendi kumar davranışlarını kontrol altında tutmalarına yardımcı olan bu tip önlemleri geliştirmeye öncelik vermeli, diye konuştu. Federal hükümet sektörü tam olarak nasıl düzenleyeceğini henüz açıklamadı. İletişim Bakanı Michelle Rowland, SBS News'a şu açıklamayı yaptı.
The Albanese government takes seriously our responsibility to protect Australians.
Albanese hükümetinin çocuklar ve gençler başta olmak üzere Avustralyalıları kumarın zararlı etkilerinden korumayı çok ciddiye aldığını söyleyen bakan, spor ile bahis arasındaki bağlantıyı ve çocukların bahis reklamlarına maruz kalmaması için neler yapılması gerektiğini taraflarla konuşuyoruz. Albanese hükümeti şu andaki durumun kabul edilemez olduğuna inanıyor. İlerleyen günlerde bu konuyu daha fazla konuşacağız, diye devam etti Rowland.
New South Wales'te yerel seçimler için erken oy kullanma işlemleri başladı. 14 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy kullanamayacak olanlar oylarını 13 Eylül'e kadar kullanabilirler. Erken oy kullanacaklar oylarını kayıtlı oldukları belediye sınırları içindeki erken oy kullanma merkezlerinde kullanabilir. Oylarını posta yoluyla kullanmak isteyenler için oy pusulası isteyebilecekleri son gün bugün. Posta yoluyla oy kullanacakların oyları 27 Eylül günü mesai bitirmine kadar New South Wales Seçim Komisyonu'na ulaşmalı.
Mesajlara tekrar dönelim. Melbourne'dan Atatürkçü Rumuzlu dinleyicimiz yazmış. Yine Erdoğan Sisi barışmasına gönderme yapıyor. Bizde bir atasözü vardır, öpeceğin yüze tükürme. Erdoğan hem tükürüyor, geri dönüp tükürdüğünü yalıyor diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Fevzi Bey, ben bu bilgiyi kafadan atmadım. Bilakis kendi aile doktorumla görüştüm ve 3 yıl içinde gerçekleşeceğini söyledi. Lütfen araştırın, ondan sonra yalan mı doğru mu haber yapın diyor Fevzi Bey. Evet ya, hala ben şüpheliyim doğrusu. Bununla görüştüm, 3 yıl içinde gerçekleşeceğini söylüyor bu doktorun görüşü mü yani, yoksa ne bileyim bir parlamentodaki bir şey mi, tam ben bilemiyorum doğrusu. Ali de Amerika Birleşik Devletleri'nde 460 bin çocuk yılda kayboluyor, çocuk kaybını bile siyasete karıştırdık. Kürt kızı Narin Çiçeğimiz dün tüm Türkiye'yi tek yürek yaptı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Anayasamız değişmeli, cezalar ağırlaştırılmalı. Türk ve Kürt ve Türk'ü tek yürek yapan kızımız sayesinde belki bir Kürt açılımı, Narin açılımı olarak devletimiz tekrar başladı. Belki Kürt açılımını Narin açılımı olarak devletimiz tekrar başlatmalı diyor Ali Bey. Bilmiyorum bunun Kürt açılımıyla bir ilgisi nasıl kurulabilir, emin değilim. Evet, başka diğer mesajları okuduk. Evet, gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkürler. Yayınımıza katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve şimdi kısa bir spor bölümümüz var. Onu yayınlıyorum sizlere.
SBS Türkçe ilesiniz.
Dünya Kupası Asya elemeleri 3. aşamasında Perşembe günü Bahreyn'e yenilen Avustralya milli futbol takımı Socceroos yarın akşam 2. maçta Jakarta'da Endonezya ile karşılaşıyor. Avustralya'nın grubunda Bahreyn ve Endonezya dışında Japonya, Çin ve Suudi Arabistan'da bulunuyor. Avustralya bu aşamada söz konusu 5 takımla hem içeride hem deplasmanda ikişer kez karşılaşacak. Türkiye Süper Ligi'nde milli maçlar nedeniyle hafta sonunda maç yapılmadı. Türkiye Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. grup karşılaşmasında Galler'le deplasmanda golsüz berabere kaldı. Milli takım bu akşam İzmir'de İzlanda ile karşılaşıyor. Paralimpik olimpiyatları sona erdi. Avustralya olimpiyatlarda 18 altın, 17 gümüş ve 28 bronz madalya ile toplamda 63 madalya kazanarak 9. oldu. Türkiye ise Paris'te 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalya kazandı. Türkiye toplam 28 madalya ile sıralamada 23. sırada yer aldı. AFL'de finallerin ilk haftasında oynanan 4 maçta ilk 2 yarı finalist belli oldu. Alınan sonuçlar şöyle: Sydney Swans 88, Western Sydney 82, Brisbane 99, Carlton 71, Western Bulldog 62, Hawthorn 99 ve Port Adelaide 54, Geelong 138. Bu sonuçlarla Sydney ve Geelong'un yarı finalde oynayacağı kesinleşti. Bu takımların rakipleri cumartesi günü oynanacak Batı Sydney Brisbane ve Port Adelaide Hawthorn maçlarının galipleri olacak. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tekrar ediyorum, mesaj gönderen dinleyicilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Ve önemli haber başlıklarıyla sizlere veda edeceğiz tabii bir de parçayla. Önce önemli haber başlıkları: Savunma Kuvvetleri mensupları ve gazi intiharlarını inceleyen Kraliyet Komisyonu'nun son raporu genel valiye sunuldu. Suriye'deki İsrail saldırısında 4 sivil öldü ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde kılıçlı yemin konusunda konuştu. Evet, Hüner Coşkun Er'den bir parçayla veda edeceğiz size. Farkı Yok adlı parça. Yarın haber bültenimizi SBS Audio App veya internet sitemizden dinleyebilirsiniz. Çarşamba günkü yayınımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.